Ayrım 44, 6. bölüm 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. Sayfa 421. Bölüm 52. Washington DC 13 Kasım 03.02. Sabaha karşı 3'ü biraz geçe C caddesi 500 numaradaki Federal Center Plaza'nın 6. katındaki büronun ışığı yanıyordu. Büronun sahibi Patrick Todd O'Brien, 40 yaşlarında geniş omuzlu ve pazıları gelişmiş, uzun boylu, güçlü kuvvetli, kızıl saçlı bir New Yorkluydu. ABD Federal Kızıl Kriz Yönetimi FEMA'nın üst düzey planlama uzmanından çok inşaat usta bacısı olarak çalışacak ikinci kuşak bir İrlanda kökenli Amerikalı'ya benziyordu. Oldukça endişeli görünen O'Brien elindeki kalemi fırlattı. Önündeki masanın üzerine bir not defteri, Dell marka bir masaüstü bilgisayar, bir termos dolusu kahve, karısı ve iki kızının fotoğrafı vardı. Bilgisayar ekranının parıltısı gözlerini kamaştırdığından döndü. Uykulu gözlerle gözlerini ovuşturarak oyalanmak için pencereden dışarı baktı. Altı kat aşağıda şarküteriler, restoranlar, bir Holiday Inn ve güzel havalarda O'Brien'in evden getirdiği sandviçi yemek için çıkmaktan hoşlandığı tahta banklı küçük bir meydancık vardı. Oysa sabahın o erken saatinde FEMA'nın merkezinden başka 10 kadar ABD hükümet kurumuna ev sahipliği yapan plaza, yakınındaki Potomac'tan gelip çevreyi kırbaçlayan soğuk Kasım rüzgarının altında ıpıssızdı. Tek hareket FEMA'nın aynı girişi, saçmalık paylaştığı Holiday Inn'in önüne arada bir gelip duran taksilerdi. Ünlü otel zincirinin lobisine giren müşterilerden pek azı bir gün hayatlarının O'Brien'la ve Amerika'nın çeşitli kentlerine dağılmış bir düzine bölgesel büroda tam ya da yarım gün çalışan 9000 FEMA etkilisine bağlı olabileceğini farkındaydı. Akla gelebilecek en cesaret kırıcı işi yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir felaketle karşılaşması durumunda mal ve can kurtarmaya çalışıyorlardı. Hortum ve tayfunlar, sel ve kar fırtınaları, deprem ve yangınlar, lav püskürmeleri, savaş durumu, nükleer, kimyasal ya da biyolojik terör saldırıları felaket sayılıyordu. Amerika'nın büyük çapta bir felakete maruz kalması durumunda federal yönetimin tepkisini koordine edecek, felaket sonrası temizliği örgütleyecek olan da FEMA'ydı. Kurum deneyimini onlarca doğal afette, Kaliforniya depreminin, Florida kıyılarındaki tayfunun, Midwest'teki hortumun, hemen her eyaletteki korkunç kar fırtınalarının, sellerin ve orman yangınlarının kurbanlarına yardım ederek kanıtlamıştı. O'Brien, kurum çalışanlarının belki düşman güçlerinin istilası dışında karşılaşacakları her türlü felaketle başa çıkmaya hazır olduklarını düşünmek istiyordu. Üstelik patronun da gülerek söylediği gibi düşman istilacılar göçmen bürosunun sorunuydu. O sabaha karşı O'Brien'in endişesinin kaynağı üstlendiği özel bir görevdi. Bir akşam önce saat 9'a doğru gelen bir telefondan sonra FEMA başkanının 8. kattaki bürosuna çıkıp acil bir talimat almıştı. Bir felaket senaryosu üzerinde düşünüp hazırlık yapması isteniyordu. Konunun son derece gizli olduğunu altını çizen başkan, O'Brien'in cevabını ertesi sabah 8'de beklediğinde söylemeyi ihmal etmemişti. Senaryo şuydu. Washington, panzehiri bilinmeyen ve VX'ten 10 ya da 15 kat daha güçlü ölümcül bir Novichok gazının kullanıldığı geniş çaplı bir terör saldırısına uğrarsa ne olur? Başkan kimyasalın dehşet verici gücünü, olası yayılma biçimini, muhtemel ölü ve yaralı sayısını ayrıntılarıyla anlatmıştı. O'Brien rakamları duyunca şaşkına dönmüştü. 200 bin yaralı, 300 bin ölü. Ama O'Brien'in işi kriz yönetimiydi. Yüz binlerce hatta milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu senaryoları değerlendirmeye alışkındı. Eskiden asker olarak çalışmış meslektaşlarından bazıları gibi kimyasal ve biyolojik savaş uzmanı olarak Amerikan ordusunda birkaç yıl geçirmişti. Bu seferki görevi FEMA'nın vereceği karşılığı belirlemekti. Böylesi bir saldırıdan önce can kaybını azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir, saldırıdan sonra karşılaşılacak korkunç sayıdaki ölü ve yaralıların yanı sıra hayatta kalanlar için neler yapılabilir? Kriz yönetiminin olmazsa olmaz kurallarından biri elde güvenilir bir plan bulundurmaktır. FEMA böyle bir plana hafifleme adını verir. Cana ve mala gelecek tehlike ve zararı en aza indirmek için olaydan önce güçlü bir girişimde bulunmak. O'Brien'in masaüstü bilgisayarına bu nedenle onlarca kriz senaryosu ve bu krizlere eyalet ve federal düzeyde verilecek cevaplar yüklüydü. Bu senaryolardan biri teröristlerin Washington DC'ye karşı girişecekleri kimyasal saldırıyı kapsıyordu. O'Brien akşamın geri kalanı ile geceyi çalan telefonlardan ve ziyaretçilerden uzak, bürosunda geçirmiş, FEMA ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nca hazırlanmış güçlü yazılımlar kullanarak senaryoyu değerlendirmişti. Sinir gazını güçlü zehirleme özelliğini göz önünde bulundurarak programları buna göre değiştirdi O'Brien. Değişkenleri, koşulları, sayıları yeniden değerlendirdi. İleriye dönük hesapları gözden geçirdi. Bütün bunlardan sonra cevap vermesi gereken ilk önemli soruya gelecekti sıra. Fema böyle bir durumla başa çıkabilir mi? Derin endişesinin nedeni de buydu. İşini tamamlamak için yapması gereken bir sürü şey daha vardı. Ama içinden bir ses cevabı çoktan bildiğini söylüyordu. Cevap hayırdı. Tahmini zarar insanın nefesini kesecek gibiydi. O'Brien için çekti. Holliday yine arkasını döndü. Kalemini ve sarı sayfalı not defterlerini aldı. Dell ekranının mavi parlaklığına baktı. Altından kalkılmaz bir görev üstlenmişti. Sabaha kadar DC'nin bir kriz planının ana hatlarını hazırlaması gerekiyordu. 1,5 milyonu aşkın insan güvenlik içinde uzaklaştırılıp kimyasaldan arındırılacak, her birine yiyecek, barınak ve gerekli tıbbi yardım sağlanacak, ısınma ve aydınlatma için enerji kaynakları belirlenecek, 200 bin yaralıya verilecek acil hastane hizmetinin hazırlanması ve sivil düzeninin korunması sağlanacaktı. Bir de düşüncesinin bile O'Brien'i ürperttiği 300 bin cesedin ne yapılacağı konusu vardı. Chesapeake 07-0. Carla uykudan uyandı. Pek fazla uyumamış, aklı hala Nikolay'da, yatakta yattığı birkaç saat boyunca dönüp durmuştu. Giyindi. Aşağı inip kahve hazırladı. Mutfak penceresinden görünen hava açık ve güneşliydi. Ama rüzgar delice esiyor, körfezin sularını kabartıyordu. İşim Raza'nın verdiği cep telefonu bütün gece çalmamıştı. Ama genç kadın hala çok endişeliydi. Telefonu üst katta çantasında kalmıştı. Telefonu alıp Raza'nı aramaya davrandığına donup kaldı. Muhammed Raşit kapının pervazına dayanmış onu izliyordu. Erken kalktın Karla Şerif. Ne oldu, uyuyamadın mı? Nikola için endişeleniyorum. Raşit omurdandı. Gel, görmeni istediğim bir şey var. Arkasında Karla oturma odasına yürüdü. Gece yarısından sonra yüzünde memnun bir ifadeyle dönmüş odasından girene kadar da genç kadınla tek bir kelime bile konuşmamıştı. Şimdi de televizyonu açmış NBC haber kanalını seçmişti. Kadın muhabir karartılmış bir Washington caddesinde duruyordu. Kameraya konuşurken arkasında savaş alanına benzer başka bir cadde göz alabildiğince uzanıyordu. Cadde üniformalı polislerce kordon altına alınmış, güçlü seyyar lambalarla aydınlatılmıştı. Polis barikatlarının arkasında korkunç bir hareketlilik göze çarpıyordu. Acil yardım ekipleri, itfaiye kamyonları, polis arabaları ve ambulanslar. Karla göğe yükselen dumanlar gördü. Arka plandaki binalardan çoğu yıkılmış ya da ağır hasara uğramıştı. Haberin konusunu yakaladı. 10. caddedeki FBI genel merkezi kamyonla yapılan bir intihar saldırısı sonucunda büyük hasar görmüş, onlarca insan yaralanmış ölmüştü. Dehşetten uyuşmuş olarak Raşit'e bakmak için döndü. Adamın yüzünün bir zafer ifadesiyle aydınlandığını gördü. Sana Amerikalılara bir ders vereceğimi söylemiştim. Carla'nın yüzü sarardı, iğrenerek sordu. Neden? Neden yaptın? O insanları öldürmek neden? Çünkü bu Amerikalıların anladığı tek şey aksiyon. Sokaklardaki cesetleri gördükten sonra bizi ciddiye alırlar artık. Elindeki uzaktan kumandayla televizyonu kapattı. Yazık, daha fazlasını öldüremedim. Carla tiksintisini bastırmaya çalıştı. Kamyonu kim kullanıyordu? Bunun bir önemi yok. Raşit Plymouth'un anahtarlarını fırlattı. Şimdi Carla Şerif, gidip Gorev'i getireceksin. Seni uyarıyorum, onu almadan gelme. 5 dakika sonra Plymouth'u yola çıkarırken Carla Şerif yanındaki koltukta duran çantasını uzandı. Cep telefonunu buldu. Hafızadaki telefon numarasını eline getirdi. İşim Razan'la konuşmak için çevir düğmesine bastı. Ne 200 metre ötede park etmiş koyu renk siyah camlı GM Savana'yı ne de arabanın içinde oturup güçlü dürbünlerini üzerine dikmiş onu izleyen iki çeçeni fark etti. Bölüm 53. New Jersey 13 Kasım 07:55. İşim Razan cep telefonunu kapattı. Arayan Safa Yasin'di. New Jersey'ye gelmek üzere yolda olduğunu söylemesine şaşırmamıştı. Geç saate kadar uyumuştu. Cep telefonunu komodinin üzerine koyup kalktı. İpek röptoşambırını giydi. Duş alıp giyindikten sonra merdiven sahanlığından başka bir odaya geçti. Girdiği oda perdeleri kapalı yarı karanlıktı. Adamlarından biri koltuğun sırtını yatırmış, ayaklarını bir sandalyeye dayamış, göğsünün üstünde bir dergiyle Gorev'i bekliyordu. Hasta nasıl? Fena değil gibi işim. Ateşi de normale döndü. Gece uyandı mı? 2 kere. Ve sayıkladı. Nerede olduğunu sordu. Senin güvenli ellerinde olduğunu söyleyince tekrar uykuya daldı. Razan yatağa yaklaştı. Gorev derin uykudaydı. Midesindeki taze sargılarda kan izi yoktu. Doktor Gorev'e kan verdikten sonra gece yarısını biraz geçe Razan adamlarından hastayı bir misafir odasına taşımalarını istemişti. Biraz dinlen paşar, bir şeyler ye, ben onunla kalırım. Nöbetçi odadan çıktığında Razan elini Gorev'in alnına koydu. Sonra pencereye yürüp perdeleri çekti. Camları açıp serin havanın odaya dolmasına, perdeleri şişirmesine neden oldu. Gorev uyanmaya çalıştı, sersem gibiydi. Razan gülümsedi. Yatağın kenarına oturdu. Vicdanını yüklü biri olarak hala bebek gibi uyuyorsun Nikolay. Gorev dirseklerinin üzerinde doğrulmaya çalışınca yüzünü acıyla buruşturdu. İşim. Yavaş ol, nasılsın? Dün geceye göre daha iyi. Eh, bu kadar da fena değil. Adamım nerede olduğunu söyledi mi? Hatırlar gibiyim. Sayıklamış olmalıyım. Razan, Gorev'in başucundaki hapları, bir kutu ağrı kesiciyle bir kutu antibiyotiği gösterdi. Doktorun ne yaptığını anlattı. Endişelenme, güvenilir adamdır. 9 canlı olduğunu biliyor muydun Nikolay? Kaç kere yaralanıp sonra postu kurtardın? Çok. Artık bu kahramanlık sona ermeli eski yoldaş. Yoksa kendini tahta bir sandıkta bulacaksın. Hiç kuşkum yok. Hepimiz için öyle değil mi? Tamam da bu kadar erken olması şart mı dedi Razan, elini sevgiyle Gorev'in omuzuna koyarak. Aç mısın? Gözlerim kararacak kadar. Razan gülümsedi. Yazık. Doktor birkaç gün sadece sıvı gıda dedi. Aşçıya söyleyeyim, açlığını bastırmak için doyurucu bir şeyler hazırlasın. Razan kalkmaya davrandı. Gorev kolunu yakaladı. Teşekkürler işim, dedi içtenlikle. Yoldaşlığın başka bir anlamı var mı? Eğer sen olmasaydın kemiklerim Afgan güneşinin altında beyazlaşıyor olacaktı. Razan sırıttı. Oysa şimdi başarılı bir Çeçen gangsteri, Grozny'nin en korkulan adamı oldu. Unuttun mu? Gorev güçsüzce gülümsedi. Belki hesabını verecek bir sürü günahım var. Karla nerede? Razan'ın kaşları çatıldı. Safa demek istiyorsun herhalde. Evet, Safa. Seni görmeye geliyor. Şimdilik burada dinlenmen gerektiğini söyledim ona. Kalamamışım. Beni bir sürü bekleyen iş var. Şimdi de temiz havaya ve bacaklarımı çalıştırmaya ihtiyacım var. Bilirsin, çımartılmaktan hoşlanmam. Gorev belirgin bir sabırsızlıkla yataktan kalkmaya davrandı. Ama Razan eliyle omzuna sıkıca bastırdı. Şimdi önemli olan iyileşme. Eğer illa yürümen gerekiyorsa bunu kahvaltıdan sonra denersin. Bahçede ufak bir gezintiyle başlarız. Ama kaçmaya kalkışırsan adamlarım seni zorla engeller. Bunu yapamazsın işin. İstersen bir dene. Neyse, sonra tartışırız. Önce sana mutfaktan bir şeyler getireyim. Razan doğruldu, yüzü karanlıktı. Ondan sonra da Nikolay, ciddi ciddi konuşmamız gerekecek. Washington DC, 13 Kasım 08. Başkan vücudu gerginlikten kas katı hemen hemen hiç uyumamıştı. Ancak 3 saat uyuyabilmişti. Oval ofise girdiğinde süzgün ve bitkin görünüyordu. FBI başkanı gelmiş bekliyordu. Ayağa kalkmaya davrandı. Otur Doug. Başkan masanın arkasındaki koltuğa çöktü. Benimle görüşmek istemişsin. Patlamadan sonraki son rakamlar elimde efendim. 13 ölü ve 10 kayıp. Onu ciddi 30 yaralı. Patlayıcıya gelince Semtex, amonyum nitrat ve mazot karışımı. Ebu Haşim yalan söylememiş. Sinir gazı işini içine rastlamadık. Başkan yorgun yorgun iç çekti. Hiç olmasa şükredebileceğimiz bir şey var. Basından ne haber? Onlara soruşturmanın hala sürdüğünü ama bunun aşırı sağcı bir grubun işi olduğundan kuşkulandığımız dışında bir şey söylemiyoruz. Başkan başını salladı. Ebu Haşim'le konuşmasından sonra şoktaki danışmanlarıyla 2 saat süren bir toplantı yapmış, sabahın ilk ışıklarına kadar tartışmış, sonunda kimsenin daha fazla mecali kalmadığını gören başkan, bazı temel kararlar almaları koşuluyla toplantıyı ertelemeleri, böylece herkese uyuma fırsatı vermeyi düşünmüştü. Alınan kararlardan biri de kamuoyunun ve basının şüphesini çekmemek için patlamadan Amerika dışında herhangi bir grubu sorumlu tutmamaktı. Bu haber kendi başına panik ve umutsuzluk yaratacak. Ama öteki seçeneğe göre böylesi hala daha iyi. Soruşturmada bir ilerleme sağlandı mı? Bombalamayı mı kastediyorsunuz yoksa hücrenin izlenmesini mi? İkisi de. Şimdilik söyleyebileceğimiz bombacının yalnız olduğu. Güvenlik kameralarımız kamyonu patlatmadan birkaç saniye önce 21.57'de Pensilvanya Caddesi'nden dönerken yakalamış. Ama enkazdan kazıyarak çıkardığımız ceset artıklarından sürücünün tek başına olup olmadığını kestirmemiz imkansız. Ya kamyon? Bir hafta kadar önce Sadim Takik adıyla Baltimore'daki Ryder bürosundan kiralanmış. Adam hakkında şimdilik hiçbir şey bulamadık. Zaten kimliğinin sahte olduğunu düşünüyoruz. Kamyon kiralama şirketinden aldığımız Takik'in ehliyet ayrıntıları veri tabanımızdaki bilgilerden hiçbirisiyle örtüşmüyor. Bu da belgenin sahte olması ihtimalini arttırıyor. Şimdilik kamyon şoförünün gerçek kimliği bir sır. Varsayabileceğimiz tek şey onun da hücrenin bir elemanı olduğu. Bir de tabii gözden çıkarılabilir biri. Hücre avı? FBI Başkanı Maryland'de gençlerin öldürmelerinin ayrıntılarını anlattı. Katilin teröristlerden biri olabileceğini düşünüyoruz. Kötü haberi duyunca başkan dudaklarını büzdü. Ama elinizde sağlam bir bilgi yok değil mi? Yok efendim. Kuşkulunun bölgede güvenli bir evi olması ihtimaline karşılık 40 kilometrelik bir daire içindeki bütün otelleri ve kiralık yerleri kontrol ediyoruz. Onların yanında Orta Doğu kökenlere ait olan yerleri de. Epey büyük bir alan. Şimdiye kadar üstlendiklerimizin üzerine büyük bir iş daha. Zaman alacak Sayın Başkan. Elimizde olmayan da zaman. Doğru efendim. Başkan huzursuz bir şekilde başını çevirdi. Bir karara varmaya çalışıyormuş gibi uzunca bir süre eli çenesinde dışarıya, Beyaz Saray'ın çimlerine baktı. Sonunda Stevens'a döndüğünde elini çenesinden çekti. Doug, Önümüzdeki 28 saat içinde bütün bunları sonuçlandırıp El-Kaide hücresini ele geçirme ihtimali nedir? Elimizde topu topu bu kadar zaman kaldı çünkü. Bana dürüst cevap ver. Fazla ihtimal yok Sayın Başkan. FBI Başkanı'nın yüzü asıktı. Büro elinden geleni yapıyor. Elimizdeki her adamı, her kaynağı bu işe ayırdık. Ama işin gerçeğini sorarsanız yapmamız gerekenin %25'ini bile bitiremedik daha. İşin içine polisi, orduyu, hatta ulusal muhafızları da soksak başarılı olacağımıza söz veremem. Yapmamız gereken çok şey, göz önünde bulundurmamız gereken çok seçenek var. Zamanımız da çok az. Elimde bu herifleri kıstırmak için birkaç hafta, hatta bir ay olsa size daha çok umutlu bir cevap verebilirdim. Ama 28 saat, işte bu çok kısa. Kısacası boğazımıza kadar boka battık değil mi? Stevens cevap vermedi. Başkan ayağa kalktı Stevens'tan. Ne demek, ne yapmak niyetindesiniz efendim? Yapabileceğimiz tek şey, derhal körfezdeki birliklerimizin tümüyle geri çekilmesini başlatmak. Malzemeyi bırakacağız. Milyonlarca dolarlık askeri teçhizatı kaybedeceğiz. Zamanımız olsa yanımıza alamayacağımız duyarlı malzemeyi imha ederiz. Ama bunu son dakikaya bırakmak zorundayız. Emri ne zaman vereceksiniz efendim? Verdim bile. Bir saat içinde güvenlik konseyine bildirimde bulunacağım. General Horton çekilmeyi başlattı bile. Askeri nakliye uçaklarımızla Avrupa'dan kiraladığımız yolcu uçakları körfeze doğru havalandı. Dikkat çekmemek için uçak kiralamayı yaymaya, aynı şirketten ikiden fazla uçak kiralamamaya çalışıyoruz. Çekilmeyi bu kadar zamanda tamamlamaya gelince bu bambaşka bir konu. General ne diyor? Kuşkulu. Bu öğleden sonra körfezdeki kraliyet ailelerine ne olup biteceğini anlatacağım. Havaya sıçrayacaklarına bahse girebilirsin. Ülkelerinin başına bundan sonra neler gelebileceğini düşünüp endişelenecekler tabii. Ama şu sırada onlar için yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ya basın? Basını sonra düşünürüz. Bir başkanlık bildirisi hazırlar ama açıklamayı sonraya, Ebu Haşim'in verdiği sürenin dolmasından ve bombasının etkisizleştirilmesinden sonraki günlere bırakırız. Tabii eğer orospu çocuğunun söylediğini yapacağına inanırsak. Şahsen benim ona en ufak bir güvenim bile yok. Pazarlıkla kendine düşeni yapacağından bile ciddi olarak kuşkuluyum. Ya Profesör Stern'in dediği gibi bütün bunların sonucu ne olursa olsun bize gerçekten zarar vermek isteyip cihazı patlatacak ya da biz bütün işlediklerini karşıladıktan sonra cihazın nerede saklı olduğunu söylemeyecek. Eğer isterse kafamızın üzerinde hala bir tehdit sallayabilmek için bombayı günler, haftalar, hatta aylar boyunca saklayabilir. Başkan pencereye yürüdü. DC'nin tahliye planını uygulamaya hazır hale getirmeliyiz. Uzmanlarımız şu anda konunun üzerinde çalışıyorlar. Bu öğleden sonraki toplantıda Albrown'la birlikte önerilerini tartışacağız. Hepimiz gibi belediye başkanı da olabildiğince çok vatandaşın canını kurtaracak somut bir planımız olması gerektiğini düşünüyor. Ya Kuzmin, o taraftan bir umut var mı? Başkan kafasını salladı, dudakları gergindi. Çeçen tutuklular hakkındaki düşüncesini değiştirmeye hala yanaşmıyor. Saat 1'de onunla son kez konuştuğumda durum böyleydi. Yine de konuyu danışmanlarıyla konuşup bu öğleden sonra bana haber vermeyi kabul etti. Yapabileceği başka bir şey yok mu? Maalesef yok. İsrail, Almanya ve İngiltere'deki öteki tutuklulara gelince o sorunla bugün ilgileneceğiz. Dick Fox'tan Pakistan'daki adamlarına Samir Mehmet'in telefonu için bir karıştırıcı ayarlamalarını söylemesini istedim. Böylece onunla yapacağımız bütün konuşmaların dinlenmediğinden emin olabiliriz. Başkan saatine baktı. Hepsi bu kadar Doug. Toplantıya başlamadan önce yapmam gereken şeyler var. Bir şey daha efendim dedi Stevens endişeyle. Konferans odasındaki toplantıya girmeden önce sizinle yalnız konuşmak istememin sebebi de bu. Devam et. Haşim'le yaptığınız konuşmayı kaydettiğimiz band. Ne olmuş ona? Janet Stern, Franklin Young ve CIA başkanıyla birlikte bandı bir kez daha dinledik efendim. Çok rahatsız edici bir şey yakaladık. Tüm konuşma rahatsız ediciydi dedi başkan asabi bir şekilde. Benim söylemek istediğim bu değil efendim. Dün gece bütün olanların karmaşasında hiçbirimizin fark etmediği bir şey vardı. En azından o anda fark edemediği. Ama bandı birkaç kez arka arkaya dinlediğimizde ve satır aralarında neler olduğunu gördüğümüzde bir şey yakaladık. Hepimizi gerçekten ürküten bir şey. Neden bahsettiğinizi anlamadım Doug. Haşim'in söylediği, sizin yeniden dinlemenizi istediğim bir şey var. Ayrım sonu sayfa 432. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Patrick Todobrine. P-A-T-R-I-C-K T-O-D-O-B-R-I-N-E Holiday Inn. H-O-L-I-D-A-Y I-N-N Del D-E-L-L Midwest M-I-D-W-E-S-T N-B-C N-B-C Paşar P-A-Ş-A-R Semtex S-E-M-T-E-X Dick Fox D-I-C-K F-A-U-L-K-S